Ayrım 49. Arı kovanına çomak sokan kız. Stieg Larsson. Sayfa 785. Tuğla fabrikasında çok kalmayı düşünmüyordu. Polis ablukası gevşer gevşemez oradan gidecekti. Saçlarını kazımış, birkaç santimetre sakal bırakarak görünümünü değiştirmişti. Bulduğu bir işçi tulumunu giymişti. Neredeyse kendisi için biçilmiş gibi üzerine tam oturmuştu. İşçilerden kalan bir boyacı şapkasını başına geçirip katlanır bir metreyi de tulumunun yan cebine sokmuştu. Sonra da arabaya atlayıp benzinliğe gitmiş, yiyecek bir şeyler almıştı. İşten eve dönen sıradan bir işçiye benziyordu. Hiç kimsenin dikkatini çekmemişti. Haftada bir ya da iki defa gidip alışveriş yapıyordu. Benzinliktekiler artık onu tanıdıklarından nazikçe selamlıyorlardı. Uzun bir süre fabrikaya yerleşen yaratıklarla boğuşmak zorunda kalmıştı. Duvarların içindelerdi, geceleri ortaya çıkıyorlardı. Onların salonda nasıl dolaştıklarını duyuyordu. Odasına kapanmış, kapının arkasına eşyalar yığmıştı. Ama birkaç gün sonra artık canına tak etmiş, mutfak dolabında bulduğu bir bıçakla silahlanıp yaratıklarla hesaplaşmak için dışarı çıkmıştı. Artık buna bir son vermek gerekiyordu. Birdenbire yaratıkların geri çekildiklerini fark etmişti. Hayatında ilk defa onlara üstün gelmişti. Yaklaştığında kaçıyorlardı. Sandıkların ve dolapların arkasına saklanırlarken deforme olmuş vücutlarını ve kuyruklarını görüyordu. Arkalarından kükrüyor, onlar da hemen ortadan kayboluyorlardı. Daha sonra sıcak odasına dönmüş, bütün gece uyumadan tekrar gelmelerini beklemişti. Hava aydınlanırken onlara karşı tekrar saldırıya geçmiş ve kovalamıştı. Coşkuyla panik arasında bir denge kurmuştu. Hayatı boyunca karanlıkta bu yaratıkların saldırısına uğramıştı. Şimdi ilk defa kontrolü kendi ellerine almıştı. Yedi, uyudu, düşündü, huzurluydu. Günler günleri, haftalar haftaları kovaladı, yaz geldi. Radyodan ve akşam gazetelerinden Ronald Niederman'ın avına duyulan ilginin azaldığını öğrendi. Alexander Zalachenko cinayetiyle ilgili haberleri büyük bir ilgiyle izledi. Ne komik, kafadan kontak biri Zalachenko'nun hayatına son verdi. Temmuz ayında bütün ilgisini Lisbeth Salander'in mahkemesine yöneltti. Serbest bırakıldığını duyduğunda çok şaşırdı. Kendini kötü hissetti. O saklanırken Lisbeth serbest bırakılmıştı. Benzinlikten Millennium'un tema sayısını satın aldı. Lisbeth Salander, Alexander Zalachenko ve Ronald Niederman hakkında yazılanları okudu. Michael Blomquist denilen bir gazeteci Ronald Niederman'ı patolojik bir katil ve bir psikopat gibi gösteriyordu. Niederman kaşlarını çattı. Birdenbire sonbahar gelmiş ama o henüz bir çıkış yolu bulamamıştı. Havalar soğuduğunda benzinlikten elektrikli ocak almıştı. Fabrikayı niçin terk edemediğini bilmiyordu. Birkaç defa gençler gelip fabrikanın önüne park etmişlerdi ama binaya girerek onu rahatsız etmemişlerdi. Eylül ayında fabrikanın önüne bir araba park etmiş, mavi rüzgarlıklı bir adam fabrikanın etrafında dolaşarak kapıyı duvarı yoklamıştı. Onu ikinci katın penceresinden izlemişti Niederman. Arada bir elindeki not defterine bir şeyler yazan adam 20 dakika kadar binayı inceledikten sonra arabasına binip uzaklaşmıştı. Niederman derin bir nefes almıştı. Adamın kim olduğunu, orada ne aradığını bilemiyordu ama fabrika hakkında bir fikir edinmeye çalıştığı açıktı. O Zalachenko'nun ölümünden sonra miras tespiti yapıldığını bilemezdi. Sürekli Lisbeth Salander'i düşünmüştü. Onunla bir daha karşılaşmayı beklemiyordu. Lisbeth'ten etkilenmiş ve korkmuştu. Aslında Ronald Niederman yaşayanlardan korkmazdı ama kız kardeşi, yani üvey kardeşi, onun üzerinde tuhaf bir etki bırakmıştı. Şimdiye kadar hiç kimse Lisbeth'in yaptığı gibi onu alt edememişti. Lisbeth'i gömmüş ama o mezarından çıkıp Niederman'ın peşine takılmıştı. Her gece düşlerine giriyordu. Niederman soğuk terler dökerek uyanıyor ve diğer bütün hayaletlerin yerini kız kardeşinin aldığını görüyordu. Ekim ayında kararını vermişti. Kız kardeşini bulup ortadan kaldırmadan İsveç'i terk etmeyecekti. Bunu nasıl yapacağını bilemiyordu ama artık bir amacı vardı. Onun nerede olduğunu, nasıl bulacağını da bilemiyordu. İkinci kattaki odasından günlerce ve haftalarca dışarı bakmıştı. Ve bir gün fabrikanın önünde şarap kırmızısı bir Honda durmuş, Niederman'ın şaşkın bakışları altında arabadan Lisbeth Salander çıkmıştı. Her şeye kadir olan Tanrım diye düşünmüştü. Lisbeth Salander birinin adını bilmediği, alt katta suya gömülü iki kadına eşlik edecekti. Beklentileri son bulmuştu. Nihayet kendi hayatına devam edebilecekti. Lisbeth Salander içinde bulunduğu durumu tarttı. Hiç iç açıcı değildi. Beyni hızlı çalışıyordu. Klik klik klik. Küskü hala elindeydi. Ama acı duymayan bir adama karşı bunun bir faydası olmazdı. Yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda cehennem kaçkını katil bir robotla yalnız başınaydı. Niederman hareketlendiğinde elindeki küsküyü ona doğru attı. Niederman eğilerek küsküden kurtuldu. Lisbeth Salander bir ayağını tahta paletlerden birine koyarak bir ambalaj sandığının oradan da tıpkı bir örümcek gibi hızla üst üste konulmuş iki sandığın üzerine tırmandı. Tepeye ulaştığında aşağıdaki Niederman'a baktı. Aralarında 4 metrelik bir mesafe vardı. Niederman durmuş Lisbeth'i izliyordu. ''İn aşağı'' dedi sakin bir sesle. ''Bir yere kaçamazsın. Sonun geldi.'' Salander Niederman'ın silahı olup olmadığını merak ediyordu. Eğer varsa bu ciddi bir sorundu. Niederman eğilip bir sandalye alarak Lisbeth'e doğru fırlattı. Lisbeth başını eğerek üzerine gelen sandalyeyi savuşturdu. Niederman iyice sinirlenmişti. Ayağını tahta palete yerleştirip Lisbeth'e doğru tırmanmaya başladı. Lisbeth o iyice yaklaşana kadar bekledikten sonra gerilip birkaç adım atarak başka bir sandık yığınının üzerine atladı. Oradan da hızla aşağı inip küsküyü tekrar eline aldı. Niederman göründüğü kadar hantal değildi ama ayağını kırma riskinden kaçınmak için sandıkların üzerinden atlamak yerine dikkatli aşağı indi. Yavaş ve dikkatli hareket etmek zorundaydı. Hastalığı nedeniyle bütün hayatı boyunca bedenini kontrol etmek zorunda kalmıştı. Ayağını henüz yere basmıştı ki arkasında bir ses duydu. Daha bedenini geriye çeviremeden Lisbeth küsküyü omuzuna indirdi. Niederman'ın elindeki kama yere düştü. Lisbeth darbeyi indirir indirmez küsküyü elinden bıraktı. Eğilip bıçağı almaya vakti yoktu. Tekmeleyerek Niederman'dan uzaklaştırdı. Geri geri giderek Niederman'ın devasa yumruklarından kurtuldu. Bu defa salonun diğer tarafındaki sandıkların üzerine tırmanmaya başladı. Göz ucuyla Niederman'ın arkasından uzandığını gördü. Ayaklarını hızla yukarı çekti. Ambalaj sandıkları salonun iki tarafına, ortasında bir koridor bırakılarak yan yana iki sıra halinde dizilmişti. Yığınların salonun iç tarafına bakanında üst üste 3, diğerinde de 2 ambalaj sandığı vardı. Lisbeth Salander 3 katlı olanının arka tarafına indi. Sırtını bir sandığa yaslayıp ayaklarından destek alarak itmeye başladı. Ambalaj sandığı oldukça ağırdı. Sonunda hareket edip salonun ortasına doğru devrildi. Sandığın üzerine geldiğini gören Niederman kendini yana atarak kurtarmaya çalıştı. Sandığın bir köşesi göğsüne çarpmıştı ama fazla etkilememişti. Bir süre durdu. ''Kıza bak, gerçekten direniyor.'' Lisbeth'in peşinden tırmanmaya başladı. 3. sandığa yaklaşmıştı ki Lisbeth'in salladığı bir tekme alnının ortasını buldu. Yüzünü buruşturan Niederman sandıkların üzerine çıktı. Lisbeth Salander karşıdaki sandık yığınının üzerine atlayarak ondan kurtuldu. Arkasından hızla aşağıya inip Niederman'ın görüş alanından çıktı. Niederman ayak seslerinden onun içerideki salona yöneldiğini anladı. Lisbeth Salander etrafına bakarak durumu tarttı. Klik! Şansının olmadığını biliyordu. Niederman'ın devasa yumruklarından uzak durduğu sürece hayatını kurtarabilirdi. Ama en küçük bir yanlışında bunu er geç yapacaktı. Ölümü kesindi. Ondan uzak durmalıydı. Eğer Lisbeth'i ele geçirirse savaşı kaybederdi. Lisbeth'in bir silaha ihtiyacı vardı. Bir tabanca, otomatik tüfek, bir tank savar, bir mayın. Bunlar gibi bir şey. Ama bunlar yoktu. Etrafına baktı. Hayır, silah yoktu. Yalnızca alet, edevat. Klik! Gözü döner bıçkı tezgahına takıldı ama Niederman'ı tezgahın üzerine yatırması imkansızdı. Klik! Demir çubuklardan birini mızrak gibi kullanmayı düşündü ama etkili bir şekilde kullanamayacağı kadar ağırlardı. Klik! Kapıdan içeri bir göz attı. Niederman sandık yığınlarının üzerinden inmiş, ona 15 metre kadar yaklaşmıştı. Kapıya doğru hareket etti. Niederman ona yetişmeden önce 5 saniyesi vardı. Son kez alet edevat çantasına baktı. Bir silah ya da saklanacak bir yer. Birden durdu. Niderman acele etmiyordu. Çıkış yolunun olmadığını biliyordu. Er ya da geç Nizmet'i yakalayacaktı. Ama bu kız hiç şüphesiz tehlikeliydi. Ne de olsa Zalaçenko'nun kızıydı. Ayrıca Niderman yaralanmak istemiyordu. En iyisi Lisbeth'in gücünün tükenmesini beklemekti. Salonun eşiğinde durup içeri yarı tamir edilmiş zeminin üzerindeki alet edevat çantalarına ve mobilyalara baktı. Lisbeth görünürlerde yoktu.
''Burada olduğunu biliyorum, seni bulacağım.''
Ronald Niederman kulaklarını dikip etrafı dinledi. Kendi soluğundan başka bir şey duyamadı. Saklanmış diye düşünerek gülümsedi. Ona meydan okuyordu. Lisbeth'in ziyareti kardeşler arası bir oyuna dönüşmüştü. Birden salonun ortasından bir yerden gelen dikkatsiz bir ses duydu. Etrafına baktı ama sesin nereden geldiğini çıkaramadı. Yüzüne yine bir gülümseme yerleşti. Salonun ortasında üst tarafında bir sürü çekmecesi olan 5 metre uzunluğunda sürme kapaklı bir tezgah vardı. Niederman tezgaha doğru gidip yanında durdu. Tezgahın arkasına bakarak Lisbeth'in orada olup olmadığını kontrol etti. Yoktu. Dolaba saklanmış, ne aptallık. Soldaki sürme kapağı açtı. Birden dolabın içinden bir ses geldi. Dolabın ortasına doğru ilerliyordu. İki hızlı adımla oraya yönelip yüzünde bir zafer ifadesiyle bu defa orta kapağı açtı. Boş. Arkasından silah sesine benzeyen bir seri patlama duydu. Seslerin nereden geldiğini anlayamadı. Başını çevirip baktı, sonra sol ayağında tuhaf bir baskı hissetti. Hiç acı duymadı. Başını aşağı çevirdiğinde Lisbeth Salander çivi tabancasını Niederman'ın sağ ayağına yöneltmişti. Tezgahın altında. Lisbeth Salander botunun üzerinden 5 çivi daha ateşlerken Niederman felç olmuş gibi ona bakıyordu. Hareket etmeye çalıştı. Ama ayağının yere çivilendiğini fark edene kadar değerli birkaç saniye kaybetmişti. Lisbeth Salander çivi tabancasını tekrar sol ayağına yöneltti. Sanki bir otomatik tüfekten çıkarmış gibi çiviler arka arkaya Niederman'ın ayağından geçip zemine saplandı. Niederman kendine gelip bir tepki göstermeden önce Lisbeth onun ayağına birkaç çivi daha çaktı. Niederman Lisbeth'in elini yakalamak için yere doğru eğilirken dengesini kaybetti. Bir yandan ateşlenen çivilerin sesini duyarken dengesini koruyabilmek için tezgaha tutundu. Lisbeth şimdi onun sağ ayağına dönmüştü. Niederman topuğundan geçip yere saplanan çivileri hissetti. Birden öfkeyle uludu. Tekrar Lisbeth'in elini yakalayabilmek için eğildi. Lisbeth Salander yukarıya doğru çekilen pantolon paçalarını görerek onun eğilmekte olduğunu fark etmişti. Çivi tabancasını bıraktı. Niederman daha eğilemeden Lisbeth'in yıldırım hızıyla kaybolduğunu gördü. Çivi tabancasına doğru uzandı ama tam uzanacakken Lisbeth Salander tabancayı kablosundan tezgahın altına çekti. Döşeme ile tezgah arasında yaklaşık 20 santimetre karelik bir boşluk vardı. Niederman bütün gücünü kullanarak tezgahı devirdi. Lisbeth Salander gözlerini kocaman açmış, dehşetli bir yüz ifadesiyle onu izliyordu. Çivi tabancasını yarım metre mesafeden ona yöneltip tetiğe bastı. Çivi Niederman'ın kaval kemiğine saplandı. Arkasından da tabancayı bırakıp yerde yuvarlanarak Niederman'ın erişme mesafesinden uzaklaştı. Ayağa kalkıp 2 metre kadar geriledikten sonra durdu. Ronald Niederman hareket etmeye çalışırken dengesini kaybetti. Kollarıyla havayı döverek sallandı. Dengesini bulduktan sonra öfkeyle yere eğildi. Bu defa çivi tabancasını ele geçirebildi. Tabancayı kaldırıp Salander'e doğrulttu, tetiğe bastı. Hiçbir şey olmadı. Niederman şaşkınlıkla elindeki çivi tabancasına baktı. Sonra bakışlarını Lisbeth Salander'e çevirdi. İfadesiz bir yüzle dikilmiş, fişten çıkarttığı tabancanın kablosunu ona doğru tutuyordu. Niederman öfkeyle tabancayı ona doğru attı. Lisbeth yana çekilerek kurtuldu. Arkasından tabancanın kablosunu tekrar fişe taktı, kablosundan çekerek tabancayı eline aldı. Salander'in buz gibi gözleriyle karşılaşan Niederman telaşa kapıldı. Bu kız onun hakkından gelmişti. Bu kız normal değil. İçgüdüsel olarak ayaklarını yerden kurtarmaya çalıştı. Bu kız bir canavar. Çivilerin başı saplanana kadar ayağını ancak birkaç milimetre kaldırabildi. Çiviler ayağına değişik açılardan saplanmıştı. Bu durumda ayağını ancak parçalayarak kurtarabilirdi. Buna olağanüstü güçleri olsa da Niederman bile cesaret edemezdi. Bir süre sanki bayılacakmış gibi ileri geri sallandı. Kendini kurtaramıyordu. İki ayağının arasında küçük bir kan gölü oluşmuştu. Lisbeth Salander onun hiçbir hareketini gözden kaçırmadan arkalıksız bir sandalye alıp karşısına oturarak 10 dakika boyunca çivilerle savaşını izledi. Bakışları ifadesizdi. Bir süre sonra ayağa kalktı, arkasından dolaşıp tabancanın ucunu Niederman'ın ensesine dayadı. Lisbeth Salander uzun bir süre düşündü. Önünde duran adam dışarıdan kadın getirmiş, onları uyuşturmuş, dayak atmış ve satmıştı. En az 8 kişiyi öldürmüştü. Üvey kardeşinin bunlardan başka daha kaç can aldığını bilmiyordu. Lisbeth onun yüzünden 3 cinayetle suçlanmış, sanki av hayvanıymış gibi bütün İsveç'te peşine düşülmüştü. Bir parmağı çivi tabancasının tetiğindeydi. Niederman, Doug Svensson ile Mia Bergman'ı öldürmüştü. Zalachenko ile birlikte Gosseberga'da Lisbeth'in kendisini de öldürüp mezara gömmüştü. Şimdi onu öldürmeye tekrar teşebbüs etmişti. Bütün bunlar bir insanı çileden çıkarmaya yeter de artardı bile. Niederman'ın yaşaması için bir neden göremiyordu. Bu adam Lisbeth'in bir türlü anlayamadığı bir nedenle kendisinden öldüresiye nefret ediyordu. Onu polise teslim ederse ne olurdu? Mahkeme, ömür boyu hapis cezası. Ne zaman çıkardı? Kaçması ne kadar zaman alırdı? Babası artık hayatından çıkmıştı. Üvey kardeşinin nefesini ensesinde hissetmek için kaç yıl bekleyecekti? Çivi tabancasının ağırlaştığını hissetti. Bu işe artık bir son vermeliydi. Durum değerlendirmesi. Alt dudağını ısırdı. Lisbeth Salander hiçbir şey ve hiç kimseden korkmazdı. Bu gibi durumlarda gerekli olan hayal gücünden yoksun olduğunu düşündü. Bu onun beyninde sorun olduğunu gösteren işaretlerden biriydi. Ronald Niederman ondan nefret ediyor, o da bu nefrete insafsız bir nefretle karşılık veriyordu. Niederman da tıpkı Magge Lundin, Martin Wanger, Alexander Zalachenko ve bütün o soysuz erkekler gibiydi. Lisbeth'e göre bu tür insanların hayatta kalması gereksizdi. Eğer elinde imkan olsa hepsini ıssız bir adaya toplayıp üzerlerine atom bombası atardı. Ama cinayet, buna değer miydi? Eğer onu öldürürse kendisine ne olacaktı? Başına kaçınmaya çalıştığı neler gelecekti? Tetiğe basarak huzurundan olmaya hazır mıydı? Bunun meşru müdafaa olduğunu iddia edemezdi. Hayır, Niederman'ın ayakları yere çiviliyken bunu iddia edemezdi. Birden Harriet Wanger'i düşündü. Onun da babası ve erkek kardeşi ona işkence etmişti. Lisbeth o zamanlar Harriet Wanger'i en ağır sözlerle kınarken Mikael Blomkvist'le aralarında geçen bir diyaloğu hatırladı. Lisbeth'e göre kardeşi Martin Wanger'in yıllarca kadınları öldürmesinin suçlusu Harriet'ti. ''Sen onun yerinde olsan ne yapardın?'' diye sormuştu Mikael. ''Kafasını parçalardım.'' demişti ruhunun derinliklerinden gelen bir öfkeyle. İşte şimdi Harriet Wanger'le aynı durumdaydı. Eğer öldürmezse Ronald Niederman daha kaç kadının canına kıyacaktı? Lisbeth Salander şimdi kendi davranışlarından sorumlu bir yetişkin kabul ediliyordu. Bu adam için kaç yılını feda edecekti? Harriet Wanger kaç yılını feda etmişti? Çivi tabancası artık taşıyamayacağı kadar ağırlaşmıştı. İki eliyle bile Niederman'ın ensesine doğrultamıyordu. Tabancayı yere indirdi ve kendisini gerçek hayata dönmüş gibi hissetti. Ronald Niederman anlaşılmaz bir şeyler mırıldanıyordu. Almanca konuşuyordu. Sanki şeytan onu almaya gelmiş gibiydi. Lisbeth birden onun kendisiyle konuşmadığını fark etti. Sanki salonun öteki tarafında biriyle konuşur gibiydi. Başını çevirip baktı. Hiç kimse yoktu. Ürperdiğini hissetti. Topuklarının üzerinde döndü. Demir çubuğu alıp en dıştaki salona geçti. Sırt çantasını aramaya başladı. Çantayı almak için yere eğildiğinde Kama'yı gördü. Elinde hala eldivenleri vardı. Kama'yı yerden aldı. Bir süre tereddüt ettikten sonra sandıkların arasına görülecek bir yere sapladı. Demir çubuğu kullanarak 3 dakikada asma kilidi yerinden çıkarttı. Arabasında oturup uzun bir süre düşündükten sonra cep telefonunu çıkardı. Svavelsio MK'nın telefonunu bulması 2 dakikasını aldı. Telefonun diğer ucundaki kişi, ''Evet'' dedi. ''Nieminen'' dedi Lisbeth. Svavelsio MK'nın yeni lideri Sonny Nieminen telefona gelene kadar 3 dakika bekledi. ''Kimsiniz?'' ''Boş ver şimdi kim olduğumu'' dedi Lisbeth. O kadar alçak sesle konuşuyordu ki Niyemi'nin onu anlamakta zorlanıyordu. Arayanın kadın mı yoksa erkek mi olduğunu bile çıkaramamıştı.
İyi, ne istiyorsun?
Ronald Niederman hakkında tüyo istediğini duydum.
İstiyor muymuşum?
Bırak şimdi bu ayakları. Nerede olduğunu öğrenmek istiyor musun, istemiyor musun?
Dinliyorum.
Lisbeth Salander tuğla fabrikasının yerini tarif etti. Niyemi'nin oraya gelene kadar bekleyecekti. Acele etmesini söyledi. Telefonu kapattı, arabayı çalıştırıp benzinliğin olduğu tepeye çıktı. Fabrikayı gören bir yere park etti. 2 saatten daha uzun bir süre bekledi. Öğleden sonra saat 1:30 geçerken bir yük minibüsünün fabrikaya doğru yöneldiğini gördü. Fabrikaya varmadan park için ayrılmış cebe girip 5 dakika bekledi. Etrafı kolaçan ettikleri belliydi. Sonra hareket edip fabrikanın önüne gitti. Lisbeth torpido gözünü açıp bir dürbün çıkararak minibüsü izledi. Minibüsten inen Sonny Niemi'nin ile Hans Ake Valtari'yi tanıyordu. 3. kişinin kim olduğunu bilmiyordu. Yeni kan. Demek ki faaliyetlerini yeniden organize ettiler. Sonny Niemi'nin ile arkadaşları giriş kapısını bulduklarında Lisbeth cep telefonunu çıkarıp bir mesaj yazarak Nortalya polisinin ihbar hattına gönderdi. Polis katili Ronald Niederman, Skederit yakınlarındaki benzinliğin alt tarafındaki eski tuğla fabrikasında Svavelsio MK üyelerinden S. Niemi'nin tarafından öldürülmek üzere. Alt kattaki su havuzlarından birinin içinde 2 kadın cesedi var. Lisbeth fabrika çevresinde bir hareketlilik göremiyordu. Uzun süre bekledi. Beklerken telefonunun sim kartını çıkartarak tırnak makasıyla parçalara ayırdı. Otomobilin yan penceresini açıp parçaları dışarı attı. Daha sonra cüzdanından yeni bir sim kartı çıkarıp telefonuna taktı. İzlenilmesi imkansız olan kontörlü kartlardan kullanıyordu. Kemwick'i arayıp karta 500 kontör yükledi. 11 dakika sonra Nortalya yönünden siren çalarak yaklaşan bir polis minibüsü gördü. Ekip fabrikaya giden yolun başında durdu. 2 dakika sonra 2 polis arabası daha göründü. Bir süre sonra fabrikaya doğru hareket edip Niemi'nin minibüsünün yanına park ettiler. Lisbeth dürbünü gözüne kaldırdı. Polislerden biri minibüsün plakasını rapor ediyordu. 2 dakika sonra bir ekip daha geldi. Lisbeth Salander artık her şeyin bittiğini düşünüyordu. Doğduğu gün başlayan öykü bu fabrikada son buluyordu. Artık özgürdü. Polisler arabadan ağır silahlarını alıp kurşun geçirmez yeleklerini giydikten sonra fabrikanın etrafını sardılar. Lisbeth Salander benzinliğe girip kahve ve sandviç alarak ayakta yemek yenen servis masalarından birinin başına dikildi. Hava karardığında tekrar arabasına döndü. Tam arabanın kapısını açmıştı ki yolun öteki tarafından silah sesleri duydu. Polis olduğunu düşündüğü bir takım kara figürlerin fabrikanın giriş kapısına yaklaştıklarını gördü. Uppsala tarafından sirenlerini çalarak bir ekip daha geliyordu. Yolun kenarında duran birkaç arabadan inenler aşağıda olanları seyrediyordu. Lisbeth arabasını çalıştırıp E18'den Stockholm'e yöneldi. Akşam saat 6:30'da kapı zili çaldığında Lisbeth Salander öfkeye kapıldı. Hala buhar çıkan suyun içinde küvetteydi. Onun kapısını mantıken tek bir kişi çalabilirdi. Önce aldırmamayı düşündü ama zilin ısrarla çalması karşısında iç çekip ayağa kalktı. Havluya sarınıp alt dudağını sarkıtarak kapıya yöneldi.
"Merhaba," dedi Blomqvist, Lisbeth kapıyı araladığında.
Lisbeth cevap vermedi.
"Haberleri duydun mu?"
Lisbeth başını 2 yana salladı. "Belki Ronald Niederman'ın öldüğünü bilmek istersin diye düşündüm. Bugün Nortalya'da Svavelsio MK çetesinin üyeleri öldürmüş."
"Gerçekten mi?" dedi Lisbeth Salander kontrol etmeye çalıştığı bir sesle.
"Nortalya polisiyle konuştum. Bir iç hesaplaşma gibi görünüyor. Niederman'ı işkence yapıp bıçaklayarak öldürmüşler. Olay yerinde içinde 100 binlerce kron olan bir çanta bulmuşlar."
"Öyle mi?"
"Çete üyeleri olay yerinde yakalanmışlar. Ama önce çatışma çıkmış. Polisler Stockholm'den destek istemiş. Svavelsio üyeleri akşam 6 civarında teslim olmuşlar."
"Bak sen."
"Senin Stellar Holmen'den eski arkadaşın Sonny Niemi'den de nalları dikmiş. Kafadan kontak olduğundan ateş ederek kaçmaya çalışmış."
"Vay be."
Mikael Blomqvist birkaç saniye sustu. Kapı aralığından birbirlerini süzdüler.
Seni rahatsız ediyor muyum?" dedi Mikael. Lisbeth omuzlarını silkti. Küvette uzanıyordum. "Görüyorum, arkadaş ister misin?"
Lisbeth ona öfkeli bir bakış fırlattı.
"Küvette demek istemedim, çörek aldım," dedi Mikael elindeki kese kağıdını havaya kaldırarak. "Ayrıca espresso da aldım. Eğer mutfağında Jura Impressa X7 marka bir kahve makinen varsa hiç değilse kullanmayı öğrenmelisin."
Lisbeth kaşlarını kaldırdı. Hayal kırıklığı mı yoksa rahatlama mı yaşadığını bilmiyordu.
"Yalnızca arkadaşlık," dedi.
"Yalnızca arkadaşlık," dedi Mikael. "İyi bir arkadaş, iyi bir arkadaşını ziyaret ediyor. Yani kabul görürsem demek istiyorum."
Lisbeth birkaç saniye tereddüt etti. 2 yıl boyunca Mikael'den mümkün olduğu kadar uzak durmayı başarmıştı. Yine de Mikael onun topuğuna bir ciklet gibi yapışmıştı. İnternette ya da gerçek hayatta.
İnternette sorun yoktu. Orada yalnızca elektron ve harfti.
Ama gerçek hayatta kapısının önünde dururken hala o lanet olası çekici adamdı. Birbirlerinin sırlarını biliyorlardı. Mikael'e dikkatle bakan Lisbeth artık ona karşı hiçbir şey hissetmediğine karar verdi. Hiç değilse o eski duyguları yoktu. Mikael gerçekten de arkadaşı olmuştu artık. Lisbeth ona güveniyordu. Belki güvendiği az sayıda insandan biriyle karşılaşmaktan kaçınmak onu rahatsız ediyordu. Birden kararını verdi. O yokmuş gibi davranması gülünçtü. Onu görmek artık içini acıtmıyordu. Kapıyı açıp onu tekrar hayatına aldı.
Kitabın sonu. 25 Mart 2011. Sayfa 799.